Ayrım 25, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 291. Skene, 17 Ekim 3 Kasım 1994, 25. Kısım. Nyberg yavaşça çuvalı açtı. Wallander cesedin yüzüne bakmak için dalga kıranın ucuna gitti. Az önce olay yerine gelen doktor da yanındaydı. Cesedi tanımıyordu ve elbette tanıması da gerekmiyordu. Wallander adamın 40 ile 50 yaşlarında olduğunu düşündü. Çuvaldan çıkarılan cesede dikkatle baktı. Ne var ki uzun süre dayanamadı. Yine başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlamıştı. Nyberg adamın ceplerini karıştırıyordu.
''Pahalı bir takım'' dedi Nyberg. ''Ayakkabıları da pahalı.''
Ceplerinde bir şey bulamadılar. Biri kimliğini çoktan almıştı. Katil Kragehorn gölündeki cesedin çabuk bulunacağını düşünmüş olmalıydı. Cesedi plastik bir örtünün üstüne koydular. Nyberg kenara çekilen Wallander'e el salladı.
''Bu çok iyi planlanmış'' dedi. ''İnsan katilin sanki adamın kilosunu ve suyun kaldırma kuvvetini bile hesapladığını düşünüyor.''
''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Wallander. Nyberg çuvalın içindeki kalın dikişleri gösterdi.
''Çuvala ağırlık dikilmiş. Bunun da iki nedeni var. Bunlardan biri çuvalın gölün dibine batmasını engellemek. Diğeri de çuvalın suyun üstünde kalmasını sağlamak için açılmış küçük hava delikleri. Her şey çok iyi hesaplandığından çuvalı hazırlayan kişinin adamın kilosunu da bildiği anlaşılıyor.'' En azından yaklaşık olarak 4 ya da 5 kilo eksik veya fazla hesaplamış olabilir.
Adamın nasıl öldüğü midesini bulandırmasına karşın Wallander yine de bu söylenenleri düşünmeye zorladı kendini. O zaman küçük hava delikleri adamın aslında boğularak öldüğünü gösteriyor değil mi?
''Ben doktor değilim'' dedi Nyberg. ''Ama çuval suya atıldığında adamın hala yaşıyor olması olası. Yani bu bir cinayet.''
Cesedi incelemek için yanlarında olan doktor bu konuşmayı duymuştu. Yerinde doğrularak yanlarına yaklaştı. Dalga kıran ayaklarının altında gıcırdadı.
''Emin olmak için henüz çok erken'' dedi. ''Adamın boğulduğunu düşünebiliriz.''
''Boğulduğunu değil de'' dedi Wallander. ''Birinin onu boğulup ölmesi için bu çuvala koyduğunu.''
''Bunun bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna polis karar verecek'' dedi doktor. ''Ben yalnızca bu cesedin başına nelerin geldiğini söyleyebilirim, o kadar.''
''Hiçbir iz yok mu, yara izi falan?''
''Bu sorunun yanıtını verebilmek için giysilerini çıkarmamız gerek. Ama görebildiğim kadarıyla herhangi bir iz yok. Yine de otopsi sonuçlarını beklemelisiniz.''
Wallander başını evet dercesine salladı. ''Şiddet uygulandığına ilişkin bir iz bulursanız bunu en kısa zamanda öğrenmek isterim.'' Doktor işine geri döndü. Wallander onunla defalarca karşılaşmasına karşın yine de adını anımsamıyordu. Kumsalda duran meslektaşlarının yanına gitti. Hansen çuvalı bulan adamla konuşmasını yeni bitirmişti.
''Herhangi bir kimlik bulamadık.'' diye söze başladı Wallander.
''Adamın kim olduğunu öğrenmeliyiz. Şu andaki en önemli konu bu. Kim olduğunu öğrenmeden bir şey yapamayız. Kayıp dosyalarını araştırarak işe başlayabiliriz.''
''Henüz kayıp olduğuna ilişkin rapor yazılmamış da olabilir'' dedi Hanson. ''Onu bulan adam Nils Göransson dün öğleden sonranın geç saatlerine değin burada olduğunu söyledi. Svedala'daki bir fabrikada çalışıyormuş ve geceleri uykusuzluk çektiğinden akşamları buraya gelip uzun yürüyüşler yaparmış. Dün de yine buradaymış. Her zaman dalga kıranın ucuna dek gidermiş. Ve dün öğleden sonra gölde çuval falan yokmuş. Bu da çuvalın göle gece atıldığını gösteriyor.''
''Ya da bu sabah'' dedi Wallander. ''Göransson buraya ne zaman gelmiş?'' Hanson notlarına baktı.
8'i çeyrek geçe. Vardiyası sabah 7'de bitmiş. Buraya gelmeden önce yolda durup kahvaltı etmiş.''
''Demek aradan çok zaman geçmemiş'' dedi Wallander. ''Bu da bize bazı avantajlar sağlayabilir. Ama şu andaki en önemli konumuz adamın kim olduğu.''
''Çuval göle başka bir yerden de atılmış olabilir'' dedi Nyberg.
Wallander başını salladı.
''Uzun süreden beri suda değil ve burada akıntı da yok.''
Martinson üşümüşçesine huzursuzlukla kumu tekmeledi.
''Aynı kişinin olması mı gerekiyor?'' dedi. ''Bence bu cinayet diğerlerinden farklı.''
Wallander onun gibi düşünmüyordu. Evet, aynı katil. Ayrıca bu şekilde düşünmek daha iyi. Arkadaşlarını gönderdi. Krageholm gölünün kıyısında yapabilecekleri bir şey yoktu. Arabalar birer ikişer olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Wallander başını çevirerek göle baktı. Kuğu gitmişti. Dalga kranın ucunda çalışmalarını sürdüren adamları seyretti. Ambulansa, polis arabalarına ve cinayet yerini kordon altına alan polislere baktı. Her şey birden ona gerçek dışı gibi geliverdi. Olay yerini kordon altına alan plastik bantlarla çevirdi bakışlarını. Nereye giderse gitsin mutlaka karşısına bir ya da birkaç ceset çıkıyordu. Suyun üstünde süzülen kuğuyu görebilirdi. Ama suyun gerisinde de çuvalın içinden az önce çıkardıkları bir ceset vardı. Sabrının denendiğini düşündü. Bu görüntülere dayanabilmesi için maaş alıyordu. Plastik kordon yılan gibi yaşamını kemiriyordu. Sırtını geren Nyberg'in yanına gitti.
''Bir sigara izmariti bulduk.'' dedi, ''ama hepsi bu. Dalga kranın üstündeydi. Kumdaki sürüklenme işaretlerini araştırıyoruz. Fazla bir şey yok. Çuvalı taşıyan kişinin güçlü olduğu anlaşılıyor. Tabii adamı önce buraya getirip sonra çuvalın içine koymamışsa.''
Wallander başını iki yana salladı. ''Çuvalın buraya taşındığını düşünelim.'' dedi, ''içindeki cesetle birlikte.''
''Sence gölün dibini taramamız için bir neden var mı?''
''Yok, sanmıyorum. Adam buraya getirildiğinde baygındı. Buraya arabayla getirilmiş olmalı. Sonra da çuval göle atılmış ve arabada geri dönmüş.''
''O zaman sürükleme izlerinin sonuçlarını beklememiz gerekiyor.'' dedi Nyberg.
''Ne görüyorsun? Sen bana onu söyle.'' dedi Wallander. Nyberg yüzünü buruşturdu.
''Aynı kişi olabilir.'' dedi. ''Bu şiddet ve acımasızlık artık bize hiç de yabancı değil. Cinayetler farklı farklı şekillerde işlense bile.''
''Sence bu cinayetleri bir kadın işleyebilir mi?''
''Ben de sana aynı şeyi soracaktım.'' diye karşılık verdi Nyberg. ''Doğrusunu istersen buna inanmak istemiyorum. Ama eğer katilimiz kadınsa 80 kiloyu hiç zorlanmadan kaldırıyor demektir. Kaç kadın bu kadar büyük bir ağırlığı kaldırabilir dersin?''
''Benim tanıdığım kadınlar kaldıramaz.'' dedi Wallander. ''Ama bu tür kadınların olduğunu biliyorum.'' Nyberg işinin başına geri döndü. Wallander tam dalga kırandan ayrılmak üzereyken yeniden kuğuyu gördü. ''Keşke yanımda bir parça ekmek olsaydı.'' diye geçirdi içinden. Kuğu yiyecek bir şeyler arıyordu. Wallander kuğuya doğru bir adım attı. O ise tıslayarak geri döndü. Wallander polis arabalarından birine giderek kendisini Yeast'a geri götürmesini söyledi. Yolda giderken düşünmeye çalıştı. Korktuğu başına gelmişti. Katil henüz işini bitirmemişti. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yapmaya karar verdiği şeyin daha başında mıydı yoksa sonuna gelmiş miydi? Katilin tüm bunları yapması için bir nedeni olup olmadığını bilmiyordu. Katil erkek olmalı diye geçirdi içinden. Aksi halde işler daha da sarpa saracak. Kadınlar çok ender olarak cinayet işlerler. Kadınların çok iyi plan yaptıkları da söylenemez. Bu acımasızca ve hesaplı şiddetin arkasında mutlaka bir erkek olmalı ya da birkaç erkek. Kurbanlar arasında bir bağlantı kuramadıkça bu cinayetleri asla çözemeyeceğiz. Şimdiye değin 3 cinayet işlendi. Bu da bizim şansımızı arttırır. Ama elimizde somut bir şey yok henüz. Yanağını arabanın camına dayadı. Toprak kahverengiydi ama çimler ve ağaçlar yeşilliklerini koruyorlardı. Tarlalardan birinde bir traktör gözüne ilişti. Wallander'in aklına Holger Eriksson'u buldukları kuyu geldi. Gösta Runfeld'in cesedinin bağlı olduğu ağaç ve şimdi de canlı canlı bir çuvala tıkılan ve sonra da boğulup ölmesi için Krageholm Gölü'ne atılan adam. Tek geçerli neden intikam olmalıydı, bundan emindi. Ama böylesi intikam alabilmek için insanın aklını kaçırmış olması gerekiyordu. Katil neden intikam almak istiyordu? Öldürmenin yeterli olmadığı korkunç bir şeyler mi yapmıştı kurbanları? Kurbanlar başlarına gelecekleri hissetmiş olmalıydılar. Bunların arkasında olanlar sanıldığı kadar ender rastlanan şeyler değil diye geçirdi içinden Wallander. Her şey büyük bir dikkatle düşünülmüş ve seçilmişti. Son düşüncesinde bir an duraksadı. Katil seçiyordu. Birileri de seçiliyordu. Bu seçilenler hangi gruptandı ya da hangi nedenden ötürü seçiliyorlardı? Karakola geldiğinde meslektaşlarıyla oturup konuşmadan önce bir süre yalnız kalmaya gereksinimi olduğunu fark etti. Telefonu fişten çekti, masasının üstündeki telefon mesajlarını bir kenara itti ve ayaklarını ulusal polis heyetinden gelen mektup yığınının üstüne koydu. Katilin kadın olabilme olasılığı anlaşılması en zor olasılıktı. Kadın suçlularla ilgilendiği dönemleri anımsamaya çalıştı. Bu aslında pek sık olmazdı. Polislik mesleğinde geçirdiği onca yıl içerisinde böylesi olaylarla sık sık karşılaşmamıştı. Bir keresinde yaklaşık 15 yıl önce cinayet işleyen bir kadını yakalamıştı. Daha sonra da bölge savcılığı davayı adam öldürmek yerine kadının kendini koruması olarak değiştirmişti. Söz konusu kadın erkek kardeşini öldüren orta yaşlı bir kadındı. Erkek kardeşi çocukluklarından beri kadına baskı yapmış ve zavallı kadıncağıza tecavüz edip durmuştu. Ve sonunda kadın buna daha fazla dayanamamış ve kardeşini kendi silahıyla öldürmüştü. Aslında amacı öldürmek değildi. Yalnızca onu korkutmak istemişti ama öldürmüştü. Göğsüne ateş etmiş ve kardeşi hemen oracıkta ölüvermişti. Wallander'in anımsadığı diğer olaylarda da şiddet kullanan kadınların tümü de kendilerini savunmak amacıyla karşılarındaki kişileri öldürmüşlerdi. Öldürdükleri ya kocalarıydı ya da ilişkide oldukları erkeklerdi. Birçok olayda da alkol söz konusu olmuştu. Tüm meslek yaşamı boyunca şiddet dolu bir eylemde bulunmak için önceden plan yapan bir kadın olmamıştı. Yerinden kalkarak pencereye doğru gitti. Bu kez neden katilin kadın olduğu fikrinden kurtulamıyordu bir türlü? Bu soruya verecek bir yanıtı yoktu. Katilin kadın olduğuna ya da bir erkekle işbirliği yapan bir kadının varlığına inandığından bile emin değildi. Bu olasılıkları gösteren herhangi bir şey de yoktu ortada. Martinson kapıyı tıkırdatarak içeri girdi.
''Liste hazır sayılır.'' dedi.
''Ne listesi?'' diye sordu Wallander.
''Kayıp listesi.'' diye karşılık verdi Martinson şaşkınlıkla.
Wallander başını evet dercesine salladı. ''O zaman toplantı yapalım.'' dedi Martinson'a. Toplantı odasının kapısını arkalarından kapattıklarında güçsüzlük duygusunun yok olduğunu hissetti. Masanın başında ayakta durdu. Genellikle otururdu. Oysa o anda oturacak zamanı yok gibi hissediyordu kendini. ''Ne öğrendik?''
''Yistat'ta son birkaç hafta içerisinde herhangi bir kayıp bildirilmemiş.'' dedi Svedberg. ''Uzun bir süreden beri aradığımız kayıp kişilerin ise Krageholm Gölü'nde bulduğumuz adamla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Birkaç genç kızla göçmen kampından kaçan bir delikanlı kayıp yalnızca. Delikanlının Sudan'a geri dönmüş olabileceği düşünülüyor.''
''Peki ya diğer bölgeler, orada durum nasıl?''
''Malmö'de kayıp birkaç kişi var.'' dedi Höglund. ''Ama onlar da uymuyor.'' Birinde yaşı tutuyor ama kaybolan kişi aslen Güney İtalyalı.
Yakın bölgelerden gelen bültenleri incelediler. Wallander eğer gerekirse tüm ülkeyi ve hatta İskandinavya'nın geri kalan bölümlerini de araştırabileceklerinin farkındaydı. Ama yine de çuvalın içindeki adamın Ystad yakınlarında oturduğunu ümit ediyordu.
Lund dün akşam bir rapor tutmuş dedi Hanson. Bir kadın kocasının akşam yürüyüşünden dönmediğini haber vermiş. Yaşları tutuyor. Adam üniversitede araştırmacıymış.
Bunu hemen incele.
Adamın bir resmini yollayacaklar dedi Hanson. Resim ellerine ulaşır ulaşmaz bize fakslayacaklar.
Wallander sonunda yerine geçip oturdu. Tam o sırada da Per Akeson içeri girdi. Wallander onun gelmemesini yeğliyordu. İşin tıkandığını bildirmek hiç de kolay bir şey değildi. Soruşturmanın tekerlekleri çamura saplanmıştı, ilerleyemiyorlardı ve bu yetmezmişçesine şimdi bir kurban daha çıkmıştı ortaya. Wallander sanki ilerleyememelerinden kendisi sorumluymuşçasına kendisini son derece tedirgin hissediyordu. Ama yine de ellerinden geleni artlarına koymadıklarını da biliyordu. Toplantı odasındaki dedektiflerin tümü de zeki ve kendilerini işlerine adamış kişilerdi. Wallander Akeson'un karşısında hissettiği tedirginliği bir kenara attı.
''Tam zamanında geldin.'' dedi. ''Ben de şimdi soruşturmanın durumunu özetlemeye hazırlanıyordum.'' ''Araştırmanın durumu diye bir şey var mı?'' diye sordu Akeson.
Wallander bu sözlerin aslında alay etmek ya da eleştirmek amacıyla söylenmediğini biliyordu. Akeson'u tanımayanlar belki onun bu sözlerine bozulabilirlerdi. Ama Wallander onunla çok uzun yıllar birlikte çalışmış olduğundan bunların iyi niyetle söylenmiş sözler olduğunu biliyordu. Duygularını gizlemeyen Hamren Akeson'a hoşnutsuzlukla baktı. Wallander Stockholm'lu savcıların nasıl davrandıklarını merak etti.
Her zaman için soruşturma durumu söz konusudur diye karşılık verdi Wallander. Şimdi de elimizde böylesi bir durum var ama henüz her şey çok bulanık. Bir süre için peşine düştüğümüz ipuçları artık geçerliliğini yitirdi. Bana kalırsa yeniden başa döndük. Bu yeni cinayetin ne anlama geldiğini henüz bilemiyoruz. Bunun için henüz çok erken. Katil ayna mı diye sordu Akeson. Öyle sanıyorum diye karşılık verdi Wallander. Neden? Davranış biçiminden ötürü, o acımasızlık, o vahşet, elbette çuval uçları sivriltilmiş bambu kamışlar gibi aynı şey değil. Ama bunun da temanın bir varyasyonu olduğu söylenebilir. Paralı bir askerin tüm bu cinayetlerin içinde olmasına ilişkin kuşku ne oldu?
Bu kuşku sayesinde Harald Berggren'in 7 yıl önce öldüğünü öğrendik.
Akeson başka soru sormadı. Kapı yavaşça açıldı ve bir görevli faksla gelen resmi uzattı.
Lund'dan geldi dedi görevli, sonra da kapıyı arkasından kapattı.
Herkes resmi alan Martinson'un çevresini sardı. Wallander bir ıslık çaldı, kuşkuya yer yoktu. Bu Kragehorn gölünde buldukları adamın resmiydi.
Güzel dedi alçak sesle, katile yaklaşıyoruz.
Hepsi yerlerine geçip oturdu.
Kimmiş diye sordu Wallander.
Hanson önündeki notlarına baktı. Eugen Blomberg, 51 yaşında. Lund Üniversitesi'nde araştırmacı, araştırmaları sütle ilgiliymiş.
Süt mü diye sordu Wallander şaşkınlıkla.
Notta öyle yazıyor. Süt alerjileriyle çeşitli bağırsak hastalıkları arasındaki ilişkiler.
Kaybolduğunu kim haber vermiş?
Karısı Christina Blomberg. Lund'da Sirius Gatan'da oturuyorlar.
Wallander zamanlarını en iyi şekilde kullanmaları gerektiğinin farkındaydı. Katile daha çabuk yaklaşmak istiyordu.
O zaman biz de oraya gidelim dedi ayağa kalkarken.
Meslektaşlarımıza onun kimliğini sapladığımızı haber verin. Karısıyla konuşabilmem için ona haber versinler.
Lund'da Birch adında bir dedektif var. Kalle Birch. Birbirimizi tanırız. Onu arayın ve yolda olduğumu söyleyin ona.
Onun bu adam olduğundan tam olarak emin olmadan karısıyla gerçekten de konuşacak mısın?
Kimlik saptamasını başkası yapsın. Üniversiteden biri de yapabilir. Başka bir süt araştırmacısı da. Biz şimdi Erikson ve Runfeld cinayetleriyle ilgili tüm bulguları yeniden gözden geçirmeliyiz.
Eugen Blomberg, acaba bu cinayetler işlenirken o neredeydi? Bugün yapacak çok işimiz var.
Wallander Akeson'a döndü. Şimdi soruşturma durumunun kesinlikle değiştiğini söyleyebiliriz sanıyorum.
Akeson başını evet dercesine salladı ama bir şey söylemedi.
Wallander hem ceketini hem de polis araçlarından birinin anahtarlarını almak için dışarı çıktı. Istat'tan ayrıldığında saat öğleden sonra 2:15 geçiyordu. Aracın acil ışıklarını yakıp yakmamayı düşündü bir an ama sonra da vazgeçti. Nasılsa hızlı gidiyordu. Işıkların yanıp sönmesine gerek yoktu. Saat 3:30'da Lund'a vardı. Kentin girişinde bir polis arabası kendisini bekliyordu. Araba kentin merkezinin doğusundaki yerleşim bölgesi olan Sirius Gatan'a değin ona eşlik etti. Sokağın başında polis arabası durdu. Burada başka bir araba park etmiş bekliyordu.
Wallander bu arabadan inen Kalle Birch'ü gördü. Birkaç yıl önce Halmstad'ın dışındaki Tyler Sand'da düzenlenen Güney İsveç Polis Merkezi'nin toplantısında karşılaşmışlardı. Konferansın amacı bölgedeki operasyonlarda söz konusu olabilecek işbirliğini geliştirmekti.
Wallander bu toplantıya istemeye istemeye gitmişti. O günlerde Istat polis şefi olan Björk gitmesinde ısrar etmişti. Öğle yemeğinde Birch'ün yanına oturmuştu. Sohbet sırasında onun da kendisi gibi operadan çok hoşlandığını öğrenmişti. O günden beri de ara sıra birbirlerini arar, hatır sorarlardı.
Wallander farklı kaynaklardan Birch'ün çok yetenekli bir dedektif olduğunu ama zaman zaman depresyona girdiğini duymuştu. Ne var ki o gün neşesi yerindeydi, el sıkıştılar.
Blomberg'in meslektaşlarından biri cesedi teşhis etmeye gitti. Telefonla sonucu bildirecek.
Peki ya karısı?
Henüz ona haber verilmedi. Ceset teşhis edilmeden haber vermek istemiyoruz.
Bu da görüşmeyi zorlaştıracak dedi Wallander. Kadıncağız çok üzülecek.
Bu konuda yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum.
Birch karşı kaldırımdaki kafeyi işaret etti.
Orada oturup bekleyebiliriz dedi. Ayrıca karnım da çok acıktı.
Wallander de öyle yemeği yememişti. Kafeye giderek sandviç yiyip kahve içtiler.
Wallander Birch'e o güne değin yaptıkları araştırmaların kısa bir özetini verdi. Söylediklerim bana bu yaz karşılaştığınız cinayetler dizisini anımsattı dedi Wallander sözlerini bitirdiğinde. Katil birden fazla kişiyi öldürdüğü için anımsadın dedi Wallander. Yoksa uyguladığı yöntem çok farklı.
Kafatası derilerini soymakla canlı canlı birini çuvala tıkıp göle atmak arasında ne fark var?
Belki bu farkı sözcüklerle tam olarak ifade edemeyeceğim ama inan bana büyük fark var dedi Wallander. Birch konuyu değiştirdi.
Teşkilata katıldığımızda böylesi şeylerle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti değil mi dedi.
Teşkilata katıldığımda ne düşündüğümü artık inan bana anımsayamıyorum bile diye karşılık verdi Wallander.
Eski bir meslektaşımı anımsıyorum dedi Birch. Yıllar önce öldü. Karl Oscar Frederick Wilhelm Sunesson gerçek bir efsaneydi. En azından burada Lund'da. Tüm bunların geleceğini o çoktan görmüştü. Bizler genç ve deneyimsiz dedektiflerken o bizlere işlerin çok daha acımasız olacağından söz etmiş ve bizleri uyarmıştı. Şiddetin tüm ülkeye yayılacağını ve her geçen gün daha acımasız bir şekle bürüneceğini söylemişti. İsveç'in görünürde çok zengin bir ülke olduğundan bunların er ya da geç başımıza geleceğini tahmin ediyordu. Bu dış görünüşün altında da büyük bir yozlaşmanın yattığını görebiliyordu. Nüfus sayımı ve toplumsal istatistik bilgisinin bir analizini yapmış ve farklı türlerdeki cinayetlerin arasındaki ilişkilerden söz etmişti. O hiç kimse hakkında kötü şeyler söylemeyen ender insanlardandı. Politikacıları eleştirebilir ve polis teşkilatında bazı köklü değişikliklerin yapılmasından söz edebilirdi. Ama bunları iyi niyetle söylerdi. O günlerde bunu tam olarak anlamamıştım ama şimdi çok iyi anlıyorum.
Birch aslında bir şekilde Reitberg'i anlatıyordu. Bu yine de teşkilata katılmaya karar verdiğimizde ne düşündüğümüzü tam olarak açıklamıyor ama dedi. Birch'in o sırada ne düşündüğünü Wallander'in anlamasına olanak yoktu. Telefon çaldı. Birch hiçbir şey söylemeden dinledi.
Eugen Blomberg'miş. Bundan kimsenin kuşkusu yok.
O zaman gidelim dedi Wallander.
İstersen karısına haber verinceye değin bekle dedi Birch. Bu haber verme işi genellikle çok acı olur.
Ben de seninle geleceğim dedi Wallander. Burada boş boş oturmaktan daha iyidir. Ayrıca bu şekilde kocasıyla ilişkilerinin nasıl olduğuna ilişkin bir fikir de edinmiş olurum. Görmeye gittikleri kadın şaşırtıcı derece kendine hakimdi. Polisleri karşısında görünce onların oraya neden geldiklerini anlamış gibiydi. Birch ona kocasının ölümünü haber verirken Wallander birkaç adım gerisinde duruyordu. Kadın hafifçe sendeleyerek holdeki sandalyenin koluna ilişip başını sessizce salladı. Wallander kadının kocasından birkaç yaş büyük olabileceğini düşünüyordu. Zayıf ve uzun boyluydu. Wallander onu dikkatle inceledi. Kadının kendini yitireceğini sanmıyordu en azından şimdilik. Birch yanına yaklaşması için Wallander'a bakarak başını salladı. Birch kadına kocasının cesedini Krageholm Gölü'nde bulduklarını söylemişti. Olanlara ilişkin bir şey anlatmamıştı. Bu Wallander'in göreviydi. Krageholm Gölü, Yeastad polisinin yetkisi altında dedi Birch. Bu yüzden meslektaşlarımdan biri yanımda zaten. Bu Kurt Wallander. Christina Blomberg başını kaldırıp baktı. Wallander onu birine benzetmişti ama kim olduğunu çıkaramıyordu.
Sizi tanıyorum dedi kadın. Resminizi gazetelerde görmüştüm.
Evet dedi Wallander. Christina Blomberg'in karşısındaki sandalyeye oturarak. Birch şimdi bir iki adım gerilerinde duruyordu. Evin içinde derin bir sessizlik vardı. Çok güzel döşenmişti ama çok sessizdi. Wallander birden Blomberg ailesinin çocukları olup olmadığını bilmediğini fark etti. Bu onun ilk sorusu oldu.
Hayır diye karşılık verdi Christina. Çocuğumuz yok.
Bundan önceki evliliklerden de mi yok?
Wallander Christina Blomberg'in kararsızlığını hemen fark etmişti. Karşılık vermeden önce bir an duraksadı.
Hayır dedi sonra da bildiğim kadarıyla yok.
Wallander konuyu daha fazla zorlamadan Birch'le bakıştı.
Kocanızı en son ne zaman gördünüz?
Dün akşam yine her zamanki gibi yürüyüşe çıkmıştı.
Nereye gittiğini biliyor musunuz?
Christina başını hayırdercesine salladı.
Genellikle bir saat yürür ama nereye gider bilmiyorum.
Dün akşam her şey yolunda mıydı?
Evet.
Wallander bir kez daha kadının sesindeki kararsızlığı hissetmişti. Sözlerine özen göstererek konuşmasını sürdürdü.
Ve kocanız dün akşam geri gelmedi öyle mi? Peki siz ne yaptınız?
Sabaha karşı 2'de polise telefon ettim.
Kocanızın arkadaşlarına gitmiş olabileceğini düşünmediniz mi?
Kocamın çok arkadaşı yoktu. Polisi aramadan önce onları aradım. Arkadaşlarıyla birlikte olmadığını öğrendim.
Christina Wallander'a baktı. Wallander daha fazla bekleyemeyeceğini hissediyordu. Kocanızın cesedi Krageholm Gölü'nde bulundu. Onun öldürülmüş olduğunu düşünüyoruz. Bunları size söylemek hiç de hoşuma gitmiyor ama gerçek bu.
Wallander Christina'nın yüzüne dikkatle inceledi. Şaşırmadı diye geçirdi içinden. Kocasının ölmüş olması ya da öldürülmüş olması onu şaşırtmadı.
Elbette bu cinayeti işleyen kişiyi ya da kişileri yakalamamız çok önemli. Kocanızın düşmanları var mıydı?
Bilmiyorum diye karşılık verdi. Kocamı çok iyi tanımazdım.
Wallander sözlerine devam etmeden önce bir an duraksadı. Christina Blomberg'in yanıtı onu tedirgin etmişti.
Yanıtınızı nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum.
Gerçekten de bu denli zor mu? Kocamı çok iyi tanımazdım. Bir süre önce, çok uzun bir süre önce onu tanıdığımı sanıyordum. Ama bu geçmişte kaldı.
Ne oldu? Neler değişti?
Christina Blomberg başını iki yana salladı. Wallander kadının yüzünde acı dolu bir ifade gördü, bekledi.
Hiçbir şey olmadı dedi. Yollarımız ayrıldı. Aynı evde yaşıyor olabiliriz ama yatak odalarımız ayrı. O kendi yaşamını, ben de benimkini yaşıyorum.
Sonra da sözlerini düzeltti.
O kendi yaşamını yaşadı. Benim de kendi yaşamım var.
Kocanız üniversitede araştırmacıydı değil mi?
Evet.
Süt alerjileriyle ilgili değil mi?
Evet.
Siz de üniversitede mi çalışıyorsunuz?
Ben öğretmenim.
Wallander başını evet dercesine salladı. Demek kocanızın düşmanları olup olmadığını bilmiyorsunuz öyle mi?
Bilmiyorum.
Kocanızın çok az arkadaşı var öyle mi?
Evet.
Ve kocanızı kimin öldürmek isteyeceğini de bilmiyorsunuz ya da neden?
Christina Blomberg'in yüz hatları gerildi. Wallander onun kafasından geçenleri okumaya çalıştığını hissetti.
Benim dışımda kimse yok diye karşılık verdi ama onu ben öldürmedim.
Wallander hiçbir şey söylemeden Christina Blomberg'e uzun uzun baktı. Birch yanına gelmişti.
Onu neden öldürmek isterdiniz diye sordu Wallander.
Christina ayağa kalktı ve bluzunu yırtarcasına açtı. Her şey o denli çabuk olmuştu ki Birch ile Wallander ne olduğunu anlayamamışlardı.
Christina kollarını uzattı, kolları yara içindeydi.
Bunları bana o yaptı dedi ve konuşmak istemediğim daha birçok şeyi de...
Bluzu elinde odadan çıktı. Wallander'le Birch bakıştılar.
Karısına tacizde bulunmuş dedi Birch. Sence kocasını o mu öldürdü?
Hayır diye karşılık verdi Wallander. O öldürmedi.
Bir süre beklediler. Birkaç dakika sonra Christina üstüne yeni bir bluz geçirmiş olarak yanlarına geldi.
Onun için yas tutmayacağım dedi. Onu kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Bilmek istediğimi de sanmıyorum. Ama onu yakalamanız gerektiğini düşünüyorum.
Evet dedi Wallander, onu yakalayacağız ve her türlü yardıma da gereksinimimiz var.
Christina ona baktı ve birden yüzünde tamamıyla çaresiz bir ifade oluştu.
Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum dedi, size yardım edemem.
Christina Blomberg'in onlara gerçeği söylediği anlaşılıyordu. Ama zaten onlara yardım etmişti.
Wallander Christina'nın kollarını görünce içindeki son kuşku da yok olmuştu.
Artık katilin kadın olduğundan emindi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 306.